Ayrım 8.
Sertlik yoktur Dickens'ta. Gerçekten trajik olma cesareti yoktur. Bir kahraman değil, duygusal bir adamdır o. Trajik, meydan okuma iradesidir. Duygusallık ise gözyaşı dökme isteğini ifade eder. Gözyaşlarının ve sözlerinin bulunmadığı umutsuz bir acının en üstün gücüne Dickens hiçbir zaman varamamıştır. Hafif tatlı bir heyecan, mesela David Copperfield'daki Dora'nın ölümü, Dickens'ın kusursuz bir şekilde gerçekleştirebileceği en aşırı duygudur. Daha amansız bir gökyüzüne doğru kanat çırptığı zaman merhamet hep elini kolunu bağlar. Şefkat ve merhametin yağı kötü unsurların saldırısını yumuşatır. İngiliz romanının duygusal geleneği iradenin trajediye kadar gitmesini önler. Gerçekten de İngiltere'de bir romandaki vakalar aslında yürürlükte olan ahlak ilkelerini temsil etmek zorundadır. Kaderin melodisinin yarısından hep şu cümle kulağımıza çarpar yavaşça. Sadık ve dürüst ol. Ve bu melodi her zaman bir hüküm günüyle biter. İyiler cennete gidilir, kötüler cezalandırılır. Ne yazık ki Dickens da romanlarının çoğunda bu adaleti benimsemiştir. Alçaklar birbirlerini boğarlar veya öldürürler. Kendini beğenmişler, zenginler iflas eder. İyiler ise sıcacık yuvalarında rahatça otururlar. Bugün bile İngilizler sonu iyi bitmeyen bu dünyada her şeyin yolunda gittiği inancını pekiştirmeyen bir romanı kabul etmezler. İngilizlere has olan bu aşırı ahlaki duygu Dickens'ın trajik romanlar yaratabilecek en büyük ilhamlarını bir parça bozmuştur. Çünkü Dickens'ın eserlerinin felsefesi bu eserlerin istikrarını sağlayan şey hür bir sanatkarın adaleti değil bir İngiliz burjuvasının adaletidir. Dickens duyguları serbest bırakacak yerde onlara sansür koymaktadır. Balzac gibi duyguların ilkel taşkınlığını hoş görecek yerde hendeklerden ve bentlerden geçirerek burjuva ahlakının değirmenlerini döndürmek üzere bir takım kanallara sevk etmektedir onları. Vaiz, rahip, sağduyu filozofu, öğretmen, bütün bunların hepsi sanat atölyesinde gizlice onun yanında yer almışlardır ve eserine müdahale etmişlerdir. Onu o şekilde hareket etmeye zorlamışlardır ki ağırbaşlı, ciddi roman, serbestçe dile getirilen gerçeğin sade bir imajı olacak yerde gençlerin yararlanabileceği bir örnek ve bir uyarma niteliğini kazanmıştır. Dickens bu iyi duyguların mükafatını görmüştür. Öldüğü zaman Winchester psikoposu Dickens'ın eserlerini korkmadan, çekinmeden her çocuğun eline verebilir diyerek övmüştür bu eserleri. Ama hayatı olduğu gibi bütün çıplaklığıyla gösterecek yerde çocuklara gösterilmek istendiği şekilde sundukları için Dickens'ın eserlerinin ikna edici kuvveti oldukça azalmıştır. İngiliz olmayan bizler için bu eserler çok fazla ahlakidir. Dickens da bir kahraman olabilmek için bir erdem örneği, bir püritanizm ideali olmak gerekir. Fielding ve Smollett de İngiliz olmakla beraber aslında daha şehvetli bir çağın o çocukları olan bu yazarlarda kahramanlardan biri bir gün bir kargaşalık sırasında karşısındakinin burnunu kırarsa veya kalbinin sultanı olan soylu bir kadına karşı ateşli bir sevgi duyduğu halde bir kerecik onun oda hizmetçisiyle yatarsa hiçbir şekilde lekelenmez. Oysa Dickens'da en kötü şöhretli kişiler bile böyle iğrenç hareketler yapmaya kalkmazlar. En sefih, en ahlaksız yaratıklar bile aslında zararsızdırlar. Bir ihtiyar kızı yüzü kızarmadan okuyabileceği şeylerden zevk duymaktan öteye gitmezler. Mesela serbest fikirli Dick Swiveller'ı ele alalım. Nedir bu adamın serbestliği? Hey tanrım, iki bardak bir içecek yerde dört bardak içer. Faturalarını vaktinde ödemez. Bir parça bohem hayatı yaşar, hepsi bu. Sonunda tam vaktinde bir mirasa konar ve kendisini erdemli bir yola sevk eden genç kızla en şerefli biçimde evlenir. Dickens'ta alçak insanlar bile gerçekten ahlaksız değildirler. Bütün kötü içgüdülerine rağmen donuk kalırlar. Şehveti inkar etmek isteyen o İngiliz yalanı Dickens'ın eserlerine damgasını vurmuştur. Görmek istemediği şeye bakmayan ikiyüzlülüğünün şaşı bakışları Dickens'ın gerçekleri ta derinden görmesini engellemiştir. Kraliçe Victoria'nın İngiltere'si Dickens'ın trajik bir roman yazmasına engel olmuştur. Oysa onun en derin arzusu buydu. Eğer Dickens'ın sanatkar tarafı yaratma arzusunun sığınabileceği bir dünyada serbestçe hareket etme imkanı bulamasaydı, eğer Dickens kendisini mutlu gururlu bir şekilde çağının durgun sularının üstüne çıkartabilecek o gümüş kanatlara, yani olağanüstü olarak niteleyebileceğimiz o mutlu nükte gücüne sahip olmasaydı, Kraliçe Victoria'nın İngiltere'si onu karnı tok bir milletin orta halliliğine büsbütün çeker, halk arasında kazandığı ünle elini kolunu bağlayarak kendi cinsel yalanının avukatlığını yaptırırdı ona. Anka kuşunun hür bir şekilde kanat çırptığı ve üzerinde artık İngiltere'nin sisli havasının bulunmadığı bu mutlu dünya çocukluğun ülkesidir. İngiliz yalanı insanı şehvetten sıyırmaya çalışmış ve büyükler için bir takım kanunlar koymuştur. Ama çocuklar hala kendi duyularının cennete benzeyen o kayıtsız dünyası içerisinde yaşamaktadırlar. Onlar daha İngilizleşememişlerdir. Küçücük, pırıl pırıl insan çiçekleridir onlar. Ve çok renkli dünyaları henüz İngiliz ikiyüzlülüğünün sisleriyle gölgelenmemiştir. İşte bu dünyada Dickens bir İngiliz burjuvası olarak kendi vicdanı tarafından rahatsız edilmeksizin serbestçe hareket edebilmiş ve ölümsüz şeyler yaratmıştır. Dickens'ın romanlarında çocukluk yılları son derece güzel bir şekilde dile getirilmiştir. O çocuk kahramanların insan hayatının ilk yıllarına ait o neşeli ya da kederli hikayelerin dünya edebiyatında ölümsüz bir yeri olacağına inanıyorum. Yemyeşil, taptaze kırlara gitmek üzere büyük babası ile birlikte büyük şehirlerin karanlıklarından ve sisli havasından çıkarak yola koyulan o saf ve masum kızın her türlü tehlikeler ve sıkıntılar içerisindeyken bile ta ölünceye kadar o melek gülümseyişini tanrısal bir şekilde dudaklarından eksik etmeyen küçük Nell'in büyük serüvenini kim unutabilir? Her türlü alelade duygusallığı aşarak en canlı, en gerçek duyguların düzeyine ulaşan dokunaklı bir şeyler vardır bu serüvende. İşte Threadless, kabarık bol pantolonlar giyen ve iskelet resimleri çizerek yediği dayakların acısını unutmaya çalışan o taze, o gül gibi çocuk. İşte sadık insandan daha sadık olan Kit, küçük Nick Levy ve hiç durmadan karşımıza çıkan başka bir kahraman. Aslında Charles Dickens'ın kendisi olan küçücük ve insanların hiç de iyi davranmamış olduğu güzel çocuk. Dickens kendi çocukluk sevinçlerini ve acılarını hiçbir yazarın yapamadığı şekilde ölümsüzleştirmeyi bilmiştir. Her zaman ve bıkıp usanmaksızın o hor görünmüş, terk edilmiş, ürkütülmüş ve hayal dünyasında yaşayan oğlanı anlatmıştır bize. Bir öksüz gibi anası babası tarafından terk edilmiş olan o çocuğu. İşte bu noktada Dickens'ın duygululuğu gözyaşlarına yaklaşmış, sesi de bir çan sesi gibi çınlayan ve içten içe bir hal almıştır. Dickens'ın romanlarında el ele tutuşup dönen bu çocukları unutmak mümkün değildir. Gözyaşları ile gülüşler, yüce olan şeylerle gülünç olan şeyler arasında eşsiz bir gökkuşağının parıltısı içerisinde birleşmiştir. Duygusallıkla büyüklük, trajik olanla komik olan, gerçekle hayal, yepyeni, daha önce eşine rastlanmayan şekilde birleşmiştir. Dickens burada İngiliz karakterini ve maddi olan her şeyi aşmıştır. Bu noktada Dickens gerçekten büyüktür, eşsizdir. Ona bir anıt dikilecekse bronz heykelinin etrafını el ele tutuşmuş mermer çocuk heykelleriyle çevirmelidir. Çocuklar için bir baba, bir koruyucu, bir abi olmuştur o. Çünkü insan varlığının en saf, en katkısız şekilleri gerçekten sevmiştir çocukları. İnsanları sempatik göstermek istediği zaman onları da çocuklara benzer şekilde sunmaktadır bize. İşte bu yüzdendir ki çocukluktan çıkmış olmakla beraber çocukça bir karakter taşıdıkları için onlara benzeyen kimselere, zayıf akıllılara ve delilere yakınlık duymuştur. Romanlarının hepsi de bu tatlı budalalardan birinde rastlarız. Sapıtmış olan zavallı akıllıları bembeyaz kuşlar gibi kaygılar ve sefaletle dolu dünyamızın çok ötesinde ve üstünde süzülüp durur. Hayat onlar için bir problem, ağır bir yük, yerine getirilmesi gereken bir görev değil, sadece sakin, rahat, güzel bir oyundur. Güzel ama anlaşılması mümkün olmayan bir şeydir. Bu adamlardan nasıl söz ettiğini görmek insanın içine dokunur. Onlara dikkatle, itina ile hastalara davranır gibi davranmaktadır. Başlarının etrafını bir kutsallık halesi gibi iyiliğin parıltısı ile çevirmektedir. Dickens'a göre bu gibi insanlar mutludurlar. Çünkü ebediyen çocukluğun o cennet ülkesinde kalmışlardır. Gerçekten de Dickens'ın eserlerinde çocuk demek cennet demektir. Dickens'ın bir romanını okurken çocuklar büyümeye başladığı sırada hep yüzünü bir korku duyarım. Çünkü artık o tatlı niteliklerini kaybeden, yitirmeye başladıklarını hissederim. Artık toplumsal alışkanlıklar ve adetler çocukluğun şiirini bozacak ve İngiliz yalanı o saf, o katkısız gerçeğin yerini alacaktı. Dickens da varlığının ta derinlerinde bu duyguyu bizimle paylaşıyor gibidir. Çünkü en çok sevdiği kahramanlarının hayata atılacak yaşa gelmelerini pek istemez. Onları hiçbir zaman günlük hayatın sıkıntıları içerisinde bunalmış, alelade insanlar haline gelecek, basit bir arabacı ya da bakkal olacak yaşa getirmez. Evlilik töreninin yapılacağı kilisenin kapısına kadar getirip bırakır veya tehlikeli yolculuklardan sonra rahat bir hayatın sakin, parlak limanına ulaşıncaya kadar izler onları. El ele tutuşmuş çocuklardan meydana gelen bu renkli dünyanın içerisinde en sevdiği çocuk olan küçük Nell ise hayal kırıklıklarından ve yalandan örülmüş, o kaba dünyaya hiç sokmamış, vaktinden önce ölen çok sevgili o küçük kızın hatırasını bu şekilde ebedileştirmiştir. Onu ebediyen çocukluğun cenneti içerisinde saklamıştır, o tatlı mavi gözlerini vaktinden önce kapatmış ve onu kendisi farkında olmaksızın çocukluğun ilk yıllarının aydınlığından ölümün karanlığına geçirivermiştir. Gerçek dünyanın acıları ile karşılaşmasına meydan vermeyecek kadar sevmiştir bu küçük kahramanını. Çünkü daha önce de söylediğim gibi Dickens için gerçek dünya yorgun ve bıkkın, her şeyi kanıksamış, doymuş, burjuva hayatının dar sınırları içerisinde sıkışmış ve hayatın sonsuz imkanlarının alelade bayağı bir parçasından başka bir şey olmayan bir İngiltere'ydi. Bu derece yavan, bu derece yoksul bir dünya ancak bu derece büyük bir duygu ile zenginleşebilirdi. Balzac duyduğu kinle burjuva dünyasını alelâdelikten kurtarmış, Dostoyevski ise İsa'ya duyduğu sevgiyle. Dickens'a gelince bir sanatkar olarak yarattığı kişileri nükte ve mizah yeteneğiyle günlük hayatın yüklerinden kurtarmayı bilmiştir. Küçük burjuva dünyasına objektif açıdan önemli olan bir tavırla yaklaşmamıştır o. O iyi namuslu insanların şarkısını bu dünyanın biricik erdemleri olan yetenek ve kanaatkarlığın şarkısını söylememiştir. Bu öyle bir şarkıdır ki bugün milli olarak nitelenen Alman romanlarının çoğunu bu derece tatsız bir hale getirmiştir. Dickens bu şekilde hareket etmekten çok uzaktır. O burjuva dünyasına yumuşak başlı, yufka yürekli ama neşeli bir insan gibi göz kırparak bakmaktadır. Keller ve Rabe gibi küçük burjuvaları ufak tefek kaygıları ile bir parçacık gülünçleştirmektedir. Ama bu gülünçlüğün yanında her zaman Dickens'ın iyiliği ve sevimliliği yer almaktadır. Öyle ki insan bu yüzden bu kişileri daha çok sevmekte, onların o tuhaf ya da kaba sava sözlerini daha fazla hoşa gitmektedir. Dickens'ın kitaplarında nükte ve şakacılık ışıl ışıl parlayan bir bakıştır. Böyle bir bakış küçük burjuvaların orta halli hayatına pırıl pırıl ve son derece hoş, aynı zamanda binbir harika ile dolu bir görünüş verir. Bu tatlı ve sıcak alevle her şey daha canlı, daha gerçek bir hal alır. Sahte gözyaşları bile elmas gibi parıldar. Küçük tutkular ise tam bir yangın alevine dönüşür. Dickens'ın nükte ve mizah yeteneği eserlerini kendi çağının üstüne yükseltmiş, bütün çağların düzeyine ulaştırmıştır. Bu yetenek Dickens'ın eserlerini İngilizlikten ileri gelen can sıkıntısından kurtarabilmiştir. Dickens gülümseyişiyle yalana galebe çalmıştır. Bu şakacılık ve gülümseyiş tıpkı Ariel gibi, dipnot, Ariel, Shakespeare'in Fırtına adlı eserinde havada dolaşan ve efendisi Prospero'ya hizmet edebilmek için istediği gibi kılık değiştirerek ona buna boyun oynamaktan hoşlanan bir cindir. Kitapları havasında görünmemiş bir şekilde dolaşıp durmaktadır. Onları gizli bir musiki ile canlandırmakta, büyük bir yaşama sevincine, bir dans kasırgasına sürüklemektedir. Her yerde onun hakim olduğunu görüyoruz. En karanlık olayların birbirini izlediği labirentlerde bile maden ocaklarında yanan bir lamba gibi etrafa ışık saçmaktadır. Aşırı gerginlikleri hafifletmektedir. Aksi takdirde çok fazla duygusal olacak şeyleri mizahın yumuşatıcı etkisiyle yumuşatmaktadır. Aşırılıkların keskin taraflarını bu aşırılıkların gölgesiyle yani onları daha da büyüterek gidermektedir. Dickens'ın eserlerinin uzlaştırıcı, telafi edici ve ölümsüz olan taraflarıdır bu. Hiç şüphesiz Dickens'daki her şey gibi bu da İngilizlere has olan bir şeydir. Tam anlamıyla İngiliz mizahıdır. Onda da şehvet yoktur. Kendini bırakmaz. Kendi hayalleriyle sarhoş olmaz. Ve hiçbir zaman taşkınlık etmez. coşkunluğu içerisinde bile ölçülü olmasını bilir. Rabelais gibi sesini yükseltmez, bağırıp çağırmaz. Cervantes'te olduğu gibi coşkunluğun çılgınlığı içerisinde takla atmaz. Veya Amerikan mizahında alışılageldiği şekilde ayakları havada, başının üzerinde dikilerek imkansız olan şeyleri yapmaya kalkmaz. Her zaman dimdik ve serin kanlıdır. Bütün İngilizler gibi Dickens da bütün bedeniyle değil, yalnızca dudakları ile gülümser. Neşesi kendi kendini yakıp tüketmez. Şöyle bir kıvılcımlanır ve ışığını insanların ta içine kadar yayar. Binlerce küçük alev tutuşturmakla yetinir ve bir muzip bir hayalet gibi, sevimli küçük bir şeytan gibi gerçeklerin arasında dolaşıp durur. Dickens'ın şakacılığı veya nükteciliği, çünkü onun ölçülü bir düzeyin üstüne çıkmamak onun kaderidir. Duygunun taşkınlığı ve başıboş bırakılmış bir hayal gücü ile soğukkanlı bir şekilde gülümseyen bir mizah arasındaki uzlaşmadan başka bir şey değildir. Dickens'ın şakacılığı ve nükteciliği öteki büyük İngilizlerin nükteciliği ile kıyaslanamaz. Sterne'nin keskin ve ısırıcı mizahından, Fielding'de rastladığımız türden centilmen bir çiftlik sahibinin taşkın neşesinden ve keyfinden farklı bir şeydir. Thackeray gibi insanca acı veren bir bıçak saplamaz. Kötülük değil, yalnızca iyilik yapar. İnsanların ellerinin ve başlarının etrafında bir güneş ışığı gibi neşeyle oynar durur. Ahlaki öğütler vermek ya da hicvetmek istemez. Ciddi bir maske altında gizlenmekten hoşlanmaz. Hiçbir iddiası, hiçbir özel niyeti yoktur. Sadece var olmakla yetinir. Varlığının temelinde önceden hazırlanmış bir tasarı yoktur. Kendi kendisini olduğu gibi ortaya koyar. Dickens'ın dikkatimizi çeken gözleri zekasının muzipliğini açıkça göstermektedir. İnsan yüzlerini abartan veya karikatürleştiren, milyonlarca okuyucuya neşe verecek şekilde onları gülünç ve tuhaf bir hale getiren hep bu gözlerdir. Bu ışıklı haleler her şeyi kavramakta, her şeyi kuşatmaktadır. Bir ışık seli içeriden dışarıya doğru yayılmaktadır. Dickens'ın romanlarındaki aşağılık ve hilekar kimseler bir nükte halesiyle çevrilmişlerdir. Ve Dickens dünyayı seyrettiği zaman bütün dünya şu ya da bu şekilde gülümser gibidir. Her şey parlamakta, her şey bir kasırgaya tutulmuşçasına dönüp durmaktadır. Sisli bir ülkenin güneşe duyduğu özlem sanki ebediyen gerçekleşmiştir. Dil bir takım sıçramalar yapmakta, cümleler birbirinin içine girmekte, hoplayıp zıplamakta ve birbirlerinden uzaklaşmakta, anlamlarla saklambaç oynamakta, birbirlerine sorular sormakta, birbirlerine takılmakta, kaçıp gitmek istemektedirler. Hayal gücü de rahatça dans edebilmeleri için sanki onlara kanat takmış gibidir. Sarsılmaz, sağlam bir mizahtır bu. İngiliz mutfağının vermek istemediği tuzdan, cinsel tuzdan yoksun olmakla birlikte yine de lezzetlidir. Yazarın arkasında bekleyip yazdığı nüshayı alelacele almak isteyen yayımcı onu bozamaz, tadını kaçıramaz. Çünkü Dickens, humma nöbeti içerisinde olsun, sıkıntıda veya acıda olsun ancak serin kanlılıkla yazabilirdi. Karşı konulmaz bir nükte ve mizah gücü vardır onda. Bu güç olağanüstü, keskin olan gözlerine iyice yerleşmiştir. Ve ancak bu gözlerin ışığı söndüğü zaman sönmüştür. Bu dünyadaki hiçbir şey bozamamıştır onu. Aynı şekilde zaman da bozamayacaktır. Gerçekten de ocak böceği gibi hikayelerinden hoşlanmayacak veya Dickens'ın eserlerinde geçen vakaların hikayesini okurken gülmeyecek kimselerin bulunabileceğini düşünemiyorum. Edebi ihtiyaçlar gibi manevi ihtiyaçlar da istediği kadar değişsin, neşelenme arzusu duyuldukça yaşama iradesinin dinlendiği ve sadece yaşama duygusunun insanın içerisinde yavaşça dalgalandığı huzur anlarında kalbin hafif ve ahenkli bir uyarımından başka bir şey istediğimiz bu anlarda İngiltere'de olduğu kadar bütün dünyada da okunacaktır bu eşsiz kitaplar. Bu dünya ile ilgili gerektiğinden çok fazla bu dünya ile ilgili eserlerin ölümsüzlüğünü ve büyüklüğünü buradan ileri gelmektedir. İçimizi ısıtan bir güneş saklıdır bu eserlerde. Büyük sanat eserlerini yalnızca şiddet ya da kuvvetlerine göre bu eserlerin arkasında bulunan adama göre değerlendirmek doğru değildir. Onları yaygınlıklarına göre de değerlendirmek gerekir. Yani büyük insan kütleleri üzerinde yapmış oldukları etkiye göre Dickens içinde bulunduğumuz yüzyılda hiç kimsenin yapamadığı şekilde dünyayı neşelendirmiştir. kitapları milyonlarca insana gözyaşı döktürmüştür. Gülmek nedir bilmeyen, gülmeyi unutmuş, binlerce insanın kalbindeki neşe çiçeğini yeniden canlandırmıştır. Etkisi edebiyat alanını bir hayli açmıştır. Çerbi kardeşlerin hikayesini okudukları zaman zenginler de derin derin düşünmüşler ve toplumun yararına olan işler için bağışlarda bulunmuşlardır. Katı kalpler yumuşamıştır. Oliver Twist yayımlandığı zaman çocuklara sokaklarda daha fazla sadaka verilmeye başlanmıştır. Hükümet düşkünler evlerini düzeltmiş ve özel okulları denetlemiştir. Dickens'ın sayesinde İngiltere'de merhamet ve iyilik daha çok artmış ve birçok zavallı insanın kaderi daha yumuşak bir hal almıştır. Edebiyat alanının dışında kalan bu etkilerin bir sanat eserini değerlendirmede ölçü olamayacağını biliyorum. Ama bütün bunlar gerçekten büyük olan bir eserin yaşadığımız dünyada her yaratıcı iradenin sihirli bir hürriyet içerisinde serbestçe at koşturduğu hayal dünyasının dışında bir takım değişiklikler yapılabileceğini göstermek bakımından önemlidir. Büyük bir eser bir takım temel şeylerde, lirik şeylerde ve aynı zamanda duygululuğun şiddetinde değişiklikler yaratabilir. Dickens kendilerinin merhamet edilmesini, yardım edilmesini isteyen şairlerin tersine kendi çağının neşesini ve huzurunu arttırmıştır. Kan dolaşımını hızlandırmıştır. Parlamentonun genç stenografı eline kalemi alıp da insanlar ve insanların kaderi üzerine yazmaya başladığı zaman dünyada daha az karanlık bir hale gelmiştir. Çağına neşe vermiş, böylece daha sonraki nesillere o sevinçli, mutlu eski İngiltere'nin Napolyon savaşlarından emperyalizme doğru giden İngiltere'nin neşesini ve keyfini iletebilmiştir. Endüstrileşmenin havanı içerisinde un ufak olup gitmiş bir takım acayip meslekleri, artık modası geçmiş olan bu dünyayı insanlar daha birçok yıl seyretmeye gelecekler ve belki de basit ve sakin sevinçlerle dolu bu sade hayatın özlemini çekeceklerdir. Dickens edebi bir dille söyleyecek olursak İngiltere'nin şiirini İdil'e yaratmış ve eseri de bu şekildedir.